Ayrım 17, Vatikan'ın zindanları, André Gide, sayfa 208. Hem toplum bizleri zorlamasa da hoşlarına gitmemeye razı olmasını bilmediğimiz şu akraba ve dostlar topluluğu buna yeter de artar bile. Bizim kaba iştenliğimiz karşısına, bizim bir görüntümüzü, kendisinden ancak yarı yarıya sorumlu olduğumuz, pek az benzediğimiz, kendisini geçmemiz yakışık almayan bir görüntü dikerler. Şu anda bu bir gerçektir. Kendi çehremden sıyrılıyorum. Kendimden kaçıyorum. Ey baş döndürücü serüven! Ey tehlike dolu şehvet! Ama başınızı ağrıtmıyorum ya. Şaşılacak derecede ilgilendiriyorsunuz beni. Konuşuyor konuşuyorum. Ne yaparsınız? Sarhoşken bile profesör kalıyor insan. Konu da pek ilgilendiriyor beni. Ama yemeğinizi bitirseydiniz, daha ayakta durabilirken beni kompartımanıma götürmek istersiniz belki. Biraz daha gecikirsem kalkamam diye korkuyorum. Defokus Lize bu sözlerden sonra iskemlesine ayrılmak istercesine bir tür hız aldı ama hemen düştü. Boşaltılmış masanın üzerine devrildi yarı yarıya. Bedenin üst yanı Lafakudi'ye doğru atıldı. Yumuşamış bir, neredeyse giz veren bir sesle sürdürdü konuşmasını. İşte benim düşüncem. Namuslu bir adamı bir külhan beyi yapmak için ne yapmalı biliyor musunuz? Bir yer değiştirme, bir unutuş yeter. Evet Mösyö, belleğimizde bir delik açılmaya görsün, iştenlik doğu verir. Bir sürekliliğin duruşu, akımda basit bir kesilme. Elbette ki derslerimde bunu söylemem. Ama söz aramızda, piçlerin durumu ne iyidir? Düşünün bir kez, varlığı bile bir çılgınlığın, düz çizgide bir çengelin ürünü olan bir kimse. Profesör sesi yeniden yükselmişti. Şimdi garip garip gözlerle bakıyordu Lafakudio'ya. Bazen dumanlı, bazen keskin bakışı onu kaygılandırmaya başlandırıyordu. Lafakudio şimdi bu adamın miyopluğunun yapmacık olup olmadığını düşünüyor. Hem de bu bakışı tanır gibi oluyordu. En son düşündüğünden daha da huzursuz bir durumda ayağa kalktı. Hadi tutun kolundan Monsieur de Focuse, dedi birden. Kalkın, yeter gevezelik ettiğimiz. Defokoplisi güçlükle iskemlesinden ayrıldı. İkisi de koridor boyunca yalpalayarak profesörün çantasını durduğu kompartımana doğru yürüdüler. İlk önce Defokoplisi'ye girdi. Lafakudio onu yerleştirdi, vedalaştı. Gidiyordu, daha iyiden iyi arkasını dönmemişti ki güçlü bir bilek indi omzuna. Hemen geri döndü. Defokoplisi'ye bir sıçrayışta dikilivermişti. Ama hala Defokoplisi miydi bu? Hem alaylı hem yetkeli, hem de sevinçli bir sesle haykırıyordu. Bir dost böyle çabucak bırakılır mı Monsieur Lafakudio? Lonesit Bleski, artık kim olduğu bilinmeyen anlamına gelen bir soyadı yakıştırıyor. Daha neler, kaçmak mı istemiştik? Bu iri, dinç, güçlü adamda az önceki çakır keyif, acayip profesörden hiçbir şey kalmamıştı. Lafakudio onun protos olduğundan emindi artık. Büyümüş, genişlemiş, yücelmiş ve tehlikeli görünen bir protos. ''Vay, siz misiniz? Protos!'' dedi yalnız. ''Böylesi daha iyi. Bir türlü tanıyamıyordum. Öyle ya, ne kadar korkunç olursa olsun, Lafakudio bir gerçeği bir saattir içinde çırpındı, acayip karabasana yeğe tutardı. Postu fena değiştirmemişim ha? Sizin için her zamankinden fazla çaba harcadım. Ama ne de olsa gözlüğü sizin takmanız gerekirdi. Oğlum, usta kişileri iyi tanıyamazsanız fena oyunlara düşersiniz. Bu usta sözü iyiden iyiye uymamış bir sürü anıyı ayağa kaldırıyordu Lafakudio'nun aklında. Protos'la birlikte pansiyonda bulundukları zamanda kullandıkları argoya göre bir usta kişi hangi nedenle olursa olsun herkese ya da her yerde aynı yüzle görünmeyen adamdı. Yaptıkları sınıflandırmaya göre az ya da çok övgüye değer, az ya da çok ince birçok usta çeşitleri vardı. Bunların karşılığı da, tersi de temsilcileri toplumsal basamağın yukarısından aşağısına rahatça yerleşmiş kabuklu hayvanlar ailesiydi, büyük ve biricik bir aile. Bizim ahbap çavuşlar şu ilkeleri benimsemişlerdi. 1. Ustalar kendi aralarında birbirlerini tanırlardı. 2. Kabuklu hayvanlar ustaları tanımazdı. La Fakülüş'ün bütün bunları anımsıyordu. Yaratılışı gereğince her oyuna girenlerden olduğu gibi gülümsedi. Protos gene konuştu. Geçen gün orada bulunmam iyi oldu. Ne de olsa ha? Belki büsbütün rastlandı sonucu bulunmuyordum. Süt kuzularını gözetmesini severim. İmgelemleri genişletir. Atılgandırlar, hoppadırlar. Ama öğütleri bir yana atabileceklerini kolayca inanırlar. İşinizde düzeltecek bir sürü şey vardı oğlum. İnsan işe girişirken öyle bir şapka geçirir mi hiç başına? Bu suç kanıtının üzerinde şapkacının adresi olduktan sonra 8 güne varmadan deliğe tıkıldığınızın resmiydi. Ama eski dostlarıma sevgim vardır benim. Bunu kanıtlıyorum. Biliyor musunuz, Kodyo sizi çok severdim. Sizinle iyi bir şeyler yapabileceğim her zaman düşünmüşümdür. Bu yakışıklık size olduktan sonra birçok kadınlar baştan çıkarılır. Paraları da sızdırılırdı. Adam sende, birçok erkeklerde caba. En sonunda sizden haber almak, İtalya'ya geldiğinizi öğrenmek ne kadar sevindirdi beni. Vallahi bizim eski Aftos'a düşüp kalktığınız zamandan bu yana ne olduğunuzu bilmiyordum. Hala da fena değilsiniz, biliyor musunuz? Karola az yanmadı sizin için. La Fakülüş'ün kızgınlığı gittikçe daha çok belli oluyordu. Bunu saklamak için harcadığı çaba da öyle. Bütün bunlar Protos'u çok eğlendiriyor. Bunları hiç görmüyormuş gibi davranıyordu. Yeleğinin cebinden ufak yuvarlak bir meşin çıkarmış. Bunu gözden geçiriyordu. Güzel oymuşum ha. La Fakülüş onu boğabilirdi. Yumruklarını sıkıyor, tırnakları etine giriyordu. Öbürü alaylı alaylı sürdürüyordu konuşmasını. Önemsiz bir yardım. 6.000 niye değer hani? Söyler misiniz bana, ne diye cebe indirmediniz bu 6.000'i? La Fakülüş yeniden sıçradı. Siz beni hırsız mı sandınız? Protos sakin sakin. Dinleyin yavrum, dedi. Amatörleri pek sevmem ben. Bunu size hemen açık açık söylemem daha iyi. Hem sonra biliyorsunuz kahramanlık taslamalar da, budala numaraları da sökmez bana. Yetenekleriniz var, kabul. Parlak yetenekleriniz var ama... La Fakülüş öfkesini tutamaz olmuştu. Alayı bırakın, diye sözünü kesti. Sözü nereye getirmek istiyorsunuz? Geçen gün acemice bir iş yaptım. Bunu anlamam için sizden dinlemem zorunlu mu sanıyorsunuz? Evet, bana karşı bir silahınız var. Bu silahı kullanmanız sizin için akılcı bir şey olup olmadığını inceleyecek değilim. Bu ufak deri parçasını satın almamı istiyorsunuz. Hadi konuşun. Gülmeyi, şöyle yüzüme bakmayı da kesin artık. Para istiyorsunuz, ne kadar? Sesi öylesine kararlıydı ki Protos gerilemişti. Hemen sonra topladı kendini. Yavaş olun, yavaş olun, dedi. Kötü bir şey mi söyledim ben size? İki dost tartışıyoruz. Yavaş yavaş. Öfkelenecek bir şey yok. Vallahi gençleşmişsiniz siz, Kodyo. Hafif hafif kolunu okşuyordu. La Fakülüş sıçrayarak kurtuldu. Oturalım, dedi. Protos, daha rahat konuşuruz. Koridorun kapısının yanında bir köşeye yerleşti. Ayaklarını da öbür kanepenin üzerine koydu. La Fakülüş çıkış yerini kapadığını göstermek istediğini düşündü. Protos silahlıydı kuşkusuz. Kendisinin ise şu anda hiçbir silahı yoktu. Bir boğuşmada kesinlikle alta gideceğini düşündü. Sonra bir an kaçmak istemiş olsa da merak karşısında hiçbir şeyin, hatta kendi güvenliğinin bile tutunamayacağı bir merak şimdiden ağır basmaya başlıyordu, oturdu. Para mı? Boş ver canım sen de, dedi Protos. Tabakasından bir sigara çıkardı, bir tane La Fakülüş'e sundu, La Fakülüş'e almadı. Dumandan rahatsız olur musunuz acaba? Peki, dinleyin beni. Sigaradan birkaç soluk çekti, sonra büyük bir rahatlıkla sürdürdü konuşmasını. Hayır, hayır La Fakülüş, dostum hayır. Sizden beklediğim para değil, uy sağlık. Siz oğlum, iştenliğimi hoş görün, durumunuzu pek doğru anlamışa benzemiyorsunuz. Cesurca dikmek gerek sizi bu durum karşısına, İzin verin de bu işte size yardım edeyim. Böyle işte, bizi sıkı sıkı saran toplum çerçevelerinden bir delikanlı sıyrılmak istedi. Sevimli bir delikanlı, hatta tam benim sevdiklerimden. Saf bu işi büyük bir hesapla yapmıyordu. Kadıyo eskiden rakamlardan çok iyi çaktığınızı anımsıyorum. Ama hiçbir zaman kendi masraflarınız için hesap yapmaya yanaşmadınız. Kısacası kabuklu hayvanların yönteminden tiksinirdiniz. Buna başkaları şaşsın. Ama beni şaşırtan şey, bu kadar zeki olmanıza karşılık bir toplum içinden bu kadar kolay çıkabileceğinizi sanmanız. Kadıyo hem de hemen başka birinin içine düşmeden sıyrılabileceğini sanmanız. ya da bir toplumun yasasız olabileceğini sanmanız. Lovelace, anımsarsınız bir yerde okumuştuk bunu. Two hawks in the air, two fishes swimming in the sea, not more loveless than we. Yazın ne güzel şey, laf akıyor. Dostum, ustaların yasasını öğrenin. Artık konuya gelseniz, aceleye ne gerek var? Önümüzde zaman var. Ta Roma'da ineceğim. Laf akıyor dostum, bir cinayetin jandarmaların gözünden kaçtı olur. Bizim onlardan daha açık göz olmamızın nedenini açıklayayım size. Biz yaşamımızla oynuyoruz da onda. Zabıtanın başarısızlığa uğradığı yerde biz başarıya eriyoruz. Elbette bunu siz istediniz laf akıyor. İş oldu bitti bir kez, artık sıyrılamazsınız. Sözümü dinleseniz daha iyi olur çünkü anlarsınız sizin gibi eski bir dostu polisin eline vermek beni gerçekten üzer. Ama ne yaparsınız? Bundan böyle polise bağlısınız ya da bize. Beni ele vermeniz, kendi kendinize ele vermenizdir. Ben de ciddi konuştuğumuzu umuyordum, laf akı diyor. Şimdi şunu anlasanıza, polis dik başları deliye tıkar. Ama İtalya'da ustalarla seve seve uzlaşır. Uzlaşır, evet, tam karşılığı budur sanırım. Ben de biraz polisten sayılırım oğlum. İyi bir düzene yardım ediyorum. Eylemi ben yapmıyorum, yaptırıyorum. Hadi, kafa tutmayı bırakın, diyor. İğrenç bir yadı yok benim yasamın. Her şeyi şişiriyorsunuz. Öyle bön bön kendiliğinden. Yemekte Matmazel Batiko'nun kol düğmesini uysallıkla ben öyle istediğim için almadınız mı dersiniz? Ah ileri görmeyen davranış, tutkun davranış. Zavallı lafa kuducuğum. Bu ufak şeyden dolayı az kızmadınız kendinize değil mi? İşin berbat yanı bunu yalnız ben görmedim. Ya dövünmeyin. Garson da, dul kadın da, çocuk da var işin içinde. Sevimli insanlar. Onları kendinize dost etmek yalnız size bağlı. Laf akı diyor dostum, mantıklı olun. Dinleyecek misiniz sözümü? Laf akı diyor belki de fazla kararsız olduğu için hiçbir şey söylememeye karar vermişti. Gövdesi katılaşmış, dudakları sıkılmış, gözleri doğruca önüne dikilmiş, öylece duruyordu. Protos omuz silkti, gene konuşmaya başladı. Ne garip beden. Aslında öylesine çevik. Ama sizden ne beklediğimi söylesem belki de şimdiden razı olurdunuz. Laf akı diyor dostum, beni bir kuşkudan kurtarın. Sizden ayrıldığım zaman çok yoksuldunuz. Ama rastlantınızın ayaklarınızın dibine attığı 6 tane binliği almıyorsunuz. Siz bunu doğal mı buluyorsunuz? Matmazel Batikoa söylemişti bana. Monsieur de Baraglion ünlü oğlu Kont Julius'un size gelişinden bir gün sonra öldü. Adamın geldiği akşam Matmazel Batikono'yu yüzüstü bıraktınız. O gün bugün Kont Julius'la bağıntılarınız pek sıkı fıkı bir duruma girdi. Neden olduğunu açıklamak lütfunda bulunur musunuz? Laf akı diyor dostum, eskiden birçok amcalarınızı tanımıştım. Şecereniz o zamandan beri biraz karışmış gibi geliyor bana. Yok kızmayın, şaka ediyorum. Ama ne düşünülsün istiyorsunuz? Şimdiki servetinizi doğrudan doğruya Monsieur Julius'a borçlu değilseniz. Bu da söylememe izin verir misiniz? Böylesine baştan çıkarıcı olduğunuz için bana daha kepazca bir şey gibi görünüyor. Laf akı diyor dostum, şu ya da bu biçimde ve düşündürttükleriniz ne olursa olsun iş ortada yapacağınız şey belli. Julius'a şantaj yapacaksınız. Ayak diremeyin canım. Şantaj sağlam bir kurumdur. Törelerin ayakta kalması için gereklidir. Daha neler? Beni bırakıyor musunuz? Laf akı diyor kalkmıştı. Of, bırakın da gideyim artık diye bağırdı. İlk kanepeye birden yayılmış olan Protos'un üzerinden geçti. Protos onu alıkoymak için hiçbir şey yapmadı. Laf akı diyor tutulmayışına şaştı. Koridor kapısını açtı, geri çekildi. Kaçmıyorum, korkmayın dedi. Göz altında tutabilirsiniz beni. Ama sizi daha fazla dinlemektense her şeye, polisi size yeğlediğim için özür dilerim. Gidin haber verin, bekliyorum. 6. Aynı gün akşam treni de Milano'dan Antimeleri getiriyordu. 3. mevkide geldikleri için aynı trenin yataklı vagonunda Paris'ten gelen Comtesse de Baraglia'la büyük kızını ancak indikleri zaman gördüler. Yaz telgrafını aldıktan sonra birkaç saat önce kontes kocasından bir mektup almıştı. Kont bu mektubunda parlak bir dille La Fécondation'un beklenmedik gelişinin verdiği hazdan söz ediyordu. Jules'e göre genç adamı öyle hain bir çekicikle süsleyen bu yarı kardeş diye üstü kapalı da olsa dokunmuyordu elbette. Jules babasının yöntemine bağlıydı, ötekiyle konuşmadığı gibi karısıyla da açık açık konuşmamıştı bu konuyu. Ama kimi üstü kapalı sözler, kimi susuşla geçiştirmeler kontese yeteri kadar bir şeyler sezdiriyordu. Hatta burjuva yaşamının akışı içinde pek eğlence bulamayan Jules'in utanç verici olay çerçevesinde bir oyun çevirmeye kalkıp da bu işte parmaklarının ucunu yakmadığından da iyice emin değilim. Sonra Genova'nın annesiyle birlikte gelmek kararında La Fécondation'un Roma'da bulunuşunun onu gene görmek umudunun iyi kötü hatta önemli bir etkisi olup olmadığından da emin değilim. Jules istasyonu onları karşılamaya gelmişti. Ertesi gün cenaze töreninde gene göreceği Antimoğullardan ayrılır ayrılmaz çabucak büyük otele götürdü onları. Berikiler de Via di Bocco di Leone'ya ilk indikleri otele gittiler. Margherita mutlu haberler getiriyordu romancıya. Seçilmesi işten bile değildi. Önceki gün Kardinal André dostça söylemişti ona. Adayın üyeleri yeniden tek tek dolaşması bile gereksizdi. Akademi kendiliğinden ona geliyordu, kapılar açık, kendisini bekliyorlardı. Görüyorsun, diyordu Margaret'e, ben Paris'i ne diyordum sana? Her şeyin bir zamanı vardır. Beklemek yeter bu dünyada. Jules yapmacık bir onurla, bir de değişmemek diyerek karısının elini dudaklarına götürüyor, kızının üzerine çevrilmiş bakışının hor görüyle dolduğunu görmüyordu. Size düşüncelerime, ilkelerime bağlı kaldım. Yılmazlık erdemlerin en vazgeçilmezi. En son yoldan sapışının, inanca uygun olmayan bir türlü düşüncenin, görgüye uygun düşmeyen her türlü tasarının anısı uzaklaşıyordu içinden. Şimdi bilgi almıştı ya, hiç çaba harcamadan topluyordu kendini. Aklını kısa bir zaman için yoldan saptırtan bu yüce sonuca hayrandı. Kendisi değişmemişti, değişen papaydı. Tam tersine ne şaşmaz bir düşüncem varmış, diyordu kendi kendine. Ne mantıkmış o. Güç olan neyle yetineceğini bilmek. Bu zavallı Fröser'e kulislere girdiği için öldü. İnsan basit oldu muydu, en iyisi bildiğiyle yetinmektir. Bu korkunç giz onu öldürdü. Bilgi yalnız güçlüleri güçlendirir. Ne olursa olsun Karola'nın polise gitmesi iyi oldu. Daha serbest düşünmemi sağlıyor bu. Ama Armand Döbüs talihsizliğinin, sürgünlüğünün gerçek kutsal baba yüzünden olmadığını bilseydi ne büyük bir avuntu bulurdu. İnancına ne kadar cesaretlendirirdi, ne kadar hafiflerdi. Yarın cenazeden sonra ona bu işten söz etmem iyi olacak. Bu cenaze törene büyük bir kalabalık gelmedi. 3 araba izledi cenaze arabasını, yağmur yağıyordu. Birinci arabada Bilal Hafız, Arnika'ya dostça arkadaşlık ediyordu. Yaz sona erer ermez onunla evlenir herhalde. İkisi de 2 gün önce Pau'dan yola çıkmışlar. Dul kadını kedirine terk etmek, bu uzun yolculukta onu yalnız bırakmak mı? Bilal Hafız bunu düşünmeye bile katlanamazdı. Sonra ne de olsa, aileden olmasına aileden değildi ya, yine de yaz kılına girmekten geri durmamıştı. Hangi akraba tutabilirdi böyle bir dostun yerini? Ama bir tren aksaklığı yüzünden Roma'ya ancak birkaç saat önce gelmişlerdi. Son arabada Kontes ve kızıyla birlikte Madame Armand Döbüs yer almıştı. İkinci arabada Antimo Armand Döbüs ile Kont vardı. Florise'nin mezarı başında talihsiz serüveninden hiç söz edilmedi. Ama mezarlıktan dönerken Jules de Baraglio Antimim'le gene baş başa kalınca konuşmaya başladı. Sizin için doğrudan doğruya kutsal babaya başvuracağıma söz vermiştim. Tanrı tanığımdır ki sizden böyle bir şey rica etmiş değilim. Doğru, kilisenin sizi öyle bir yolculuk içinde bırakmasına kızmış, yüreğimin sesinden başka bir şey dinlememiştim. Tanrı tanığımdır ki durumumdan dert yanmadım. Biliyorum, biliyorum, boyun eğişiniz az kızdırmamıştı beni. Hatta Antimeciğim, beni gene aynı konuya getirdiğinize göre açıkça söyleyeyim size. Ben bu durumda dindarlıktan çok gurur görüyordum. Milano'da son görüşmemizde böylesine boyun eğişiniz de gerçek dindarlıktan çok ayaklanışa yakınmış gibi geldi bana. İnanç bakımından pek rahatsız etmişti beni. Tanrı sizden bu kadarını istemiyordu canım. Açık konuşalım, tutumunuz beni sarsmıştı. Ben de size açıkça söyleyebilirim. Sizinki de beni kederlendirmişti kardeşciğim. Beni siz kışkırtmamış mıydınız başkaldırmaya? Külis ateşleniyordu, Antimon'un sözünü kesti. Tanrı'nın bizi yerleştirmeye uygun gördüğü düzeyin sunduğu nimetlere boş vermeden de tam anlamıyla Hristiyan olunabileceğini kendi içimde duymuş, yazarlık yaşamım boyunca başkalarını da duyurmuştum. Sizin tutunuzun kızdığım yanı bağlılığı ile benimkinden üstünmüş gibi görünmesiydi. Tanrı tanığımdır ki, öf, hep böyle karşı gelmeyin diye sözünü kesti gene Julius. Tanrı ile ilgisi yok bunun. Ben size tutumunuzun ne zaman baş kaldırmaya çok yaklaştığını açıklıyorum. Şunu demek istiyorum. Benim kendi baş kaldırma, bana suçlu olduğunuz ben de bu suçlu bulduğum yanı işte. Adaletsizliği kabul ederek sizin yerinize başkasının baş kaldırmasına yol açmak. Çünkü ben kilisenin haksız durumda olduğunu kabul etmiyordum. Sizin tutumunuzsa hiç de öyle görünmese bile onu bu duruma sokuyordu. Böylece sizin yerinize kendim başvurmaya karar vermiştim. O zamanlar kızmakta ne kadar haklı olduğumu az sonra anlayacaksınız. Julius'un alnında terler boncuklanıyordu. Silindi şapkasını dizlerinin üzerine koydu. Biraz hava ister misiniz? Dedi. Antimio gönül alırcasını yanındaki camı indirdi. Julius gene başladı konuşmaya. Roma'ya gelir gelmez bir görüşme rica ettim. Kabul edildim. Davranışımın ödülü pek tuhaf bir başarı olacaktı. Ya dedi Antimo ilgisizce. Evet dostum. Çünkü para olarak hiçbir şey elde edemedimse de bir güvenceyle döndüm görüşmenden. Bu güvence kutsal babamızı hakkında söylediğiniz her türlü alçaltıcı varsayımdan uzak tutuyordu. Tanrı tanığımdır ki kutsal babamız hakkında alçaltıcı hiçbir şey söylemedim. Sizin yerinize ben söylüyordum. Sizi zarara uğramış görüyor, kızıyordum. Konuya gelin Julius, papayı gördünüz mü? Hayır, papayı göremedim diye patladı Julius en sonunda. Ama bir giz öğrendim. Önce kuşkulu görünen ama çok geçmeden sevgili Amadeus'un ölümüyle birdenbire doğru olduğu anlaşılan bir giz. Tüyler ürpertici, şaşırtıcı bir giz. Ama inancınız bunda bir avuntu bulacaktır, sevgili Antimo. Şunu bilin ki kurbanı olduğunuz adaletsizlikte Papa'nın hiçbir suçu yok. Ben bundan hiç kuşku duymadım ki. Antimo beni iyi dinleyin. Papa'yı görmedim. Çünkü kimsecikler göremiyor. Şimdi papalık tahtında oturan papa, kilisenin dinlediği papa, kararlar çıkaran papa, benimle konuşmuş olan, Vatikan'da görülen papa, benim gördüğüm papa gerçeği değil. Antimo bu sözleri duyunca kahkahalarla sarsılmaya başladı. Julius salınmıştı. Gülün gülün dedi. Önceleri ben de gülüyordum. Biraz daha az gülseydim Floresta öldürülmeyecekti. Ah kutsal dost, iyi yürekli kurban. Sesi hıçkırıklar içinde can verdi. Söylesenize, ciddi mi bu anlattıklarınız? İyi ama, iyi ama, dedi Armand Döbüs, Julius'un acıklı konuşmasına kaygılanmaya başlamıştı. Ama ne de olsa bilinmesi gerekir bunun. Bilmek istediği için öldü o. Çünkü ne de olsa malımı, mülkümü, toplumsal düzeyimi, bilimimi sokağa attıysam, bana oyun oynamalarına razı olduysam diye sürdürüyordu Antimo. O da yavaş yavaş kabarmaya başlıyordu. Söylüyorum ya size, gerçeği zerre kadar sorumlu değil, bütün bunlardan size oyun oynayan Kuydinala'nın bir suçu ortaydı. Söylediklerinize inansam mı? Bana inanmazsanız şu zavallı din kurbanına inanın. Bir zaman ikisi de sustu, yağmur dinmişti, bir güneş çizgisi buluta varıyordu, araba ağır sarsıntılarla Roma'ya geliyordu. Öyleyse ben yapacağımı biliyorum dedi Antimo en kararlı sesiyle. Ben bu gizi açıklıyorum. Julius yerinden sıçradı. Dostum, tüylerimi ürpertiyorsunuz. Hiç kuşkusuz aforoz ederler sizi. Kim? Sahte bir papaysa vız gelir. Ben de bu gizli avunursunuz da size bir yardımım dokunmuş olur diye düşünüyordum, dedi Julius şaşkın şaşkın. Şaka mı ediyorsunuz? Floris'e cennete gittiği zaman ulu tanrısının da gerçek tanrı olmadığını anlamayacağını kim söyleyecek bana? Durun sevgili Antimo, durun. Saçmalıyorsunuz. İki tane olabilirmiş gibi, bir başkası olabilirmiş gibi. Hayır ama siz çok rahat konuşuyorsunuz. Onun için hiçbir şeyden el çekmediniz siz. Gerçek olmuş, sahte olmuş. Hepsi bir sizin için. Of, ben biraz rahat hava alayım. Kapının üzerinden eğilerek bastonun ucuyla arabacının omzuna dokundu. Arabayı durdurttu. Julius onunla inmeye hazırlanıyordu. Hayır, bırakın beni. Kendi başıma gidecek kadar gücüm var. Gerisini bir romana saklayın. Bana gelince Loka Başkan'ın hemen bu akşam bir mektup yazacağım. Yarından sonra da La Depako'daki bilim yazılarıma yeniden başlıyorum. Çok gülecekler. Aa, siz topallıyorsunuz, dedi Julius. Onu yeniden topalladığını görünce şaşırmıştı. Evet, birkaç gündür ağrılarım gene başladı. Ah, dedi Julius, onun uzaklaşmasına bakmadan arabanın bir köşesine çekilip büzüldü. 17. ayrımın sonu, sayfa 221.